Ayrım 4. Dutlar yetişmedi. Kemal Tahir. Sayfa 37. 7500 lira. Şimdi 7500 liram var. İddianamede de 18 bin lira yazıyordu ya. Hani sana fazla diyorlar, bütün kayıp paraları üstüme yüklüyorlar demiştim ya. Yalan söyledim bir tanem. Tam 18 bin lira aşırdım. Yalnız 10 bin lirasını senden sakladım. Ne zaman şüphelendim biliyor musun? Bir gece motorla Boğaz'a gitmiştik, hatırladın mı? Dönerken ya hapse girersen biraz para saklayalım deyince, üzülme kocacığım, ben çalışır sana bakarım demiştim. Halbuki sonra çalışıp bakacağına şimdi bir yana biraz para atmaya çalışmak daha kolay değil miydi? Karar verdiğim geceyi bir düşün. Dişlerini yaptırmak için para bulamamıştık, kış geliyordu. Odun, manto, hele borçlulara bir şeyler vermek lazımdı. Adam sen de, bir sen mi namuslusun diyerek bana cesaret vermiştin. Boynuma nasıl sımsıkı sarıldındı. Vay canına, erkekleri ölüme göndermek için evvela karılarını kandırmalı. Hırsızlık planını beraber düşünmedik mi? Gözlerindeki heyecanı hiç unutamam. Evvela 1000 lira getirdim. 2000 liraydı ya, bilini bir arkadaşım diye anneme saklamıştım. Üçüncü defada mı, dördüncü defada mı Bursa'ya Uludağ'a gittik. Sabahleyin otelde uyanınca hiç lüzumu yokken sımsıkı boynuma sarılmış, seni çok seviyorum, senin için öleceğim diye ağlamıştın. Boşanma davası sırasında avukatın, müvekkilemin haysiyetini berbat etti diye seni müdafaa ederken, ben hep Uludağ'daki otelde o sabah gösterdiğim büyük aşk tezahürünü düşünüyordum. Beni şüphelendirecek çok şey yaptın, sana bu hususta teşekkür borçluyum. Şimdi senin ayarında 7500 kadınla yatacak kadar param varsa bundandır. Ağlama bir tanem, çirkinleşiyorsun. Benim için delilik yaptı diye içinin içinde mini mini bir şüphe kaldıysa üzülme. Seni hakikaten sevdiğim zamanlarda uğruna bir sürü büyük işler yapılacak bir mahluktun. Artık hırsızlığı göze aldığım zaman bir tecrübe kovayı haline gelmiş bulunuyordum. Hakikaten sevdiğimiz kadınların uğruna temiz ve büyük kavgalar yapılır. Bir koca için karısına kendi eliyle pezevenklik etmek de müşkül bir marifettir ya, bunu ikisi de ötede beride hikaye edip övünemezler. Bir devreden sonra senin için artık ıslık bile çalmadım. Ne halt ettimse yalnız kendi uğruma yaptığımı bil şekerim. Sus artık, bitişik masadakiler deminden beri bize bakıyorlar. Sana acıklı şeyler söylediğimi zannederek ne kalpsiz adam diyecekler. Tam 5 sene 6 ay oldu. Mahkeme bitinceye kadar nasıl geçti biliyorsun. Boşanmamızdan sonra tam 2 yıl tek başıma kaldım. Geceleri uyuyamıyordum. Fakat sana inat esrara başlamadım. Bütün rezil taraflarımı hep alıp götürdüğün için kendi kendimden gittikçe daha memnun yaşıyordum. Senden sonra yalnız yeni bir huy olarak kumarı kumar diye oynayanların hesapsız cesaretini peydahladım. Vaktiyle beraber bir film görmüştük. İyi talihine güvenen bir adam bir toplu tabancaya bir tek fişek sürmüş, topu avcunda uzun müddet çevirdikten sonra namluyu şakağına dayayarak tetiği çekmişti. Yani ölümle 7'de 1 oyun. Ben şimdi nagantıma 1 değil 2 kuruşun sürerek kaderimi deneyebilirim. Senin zamanında çok rahat içerdim. Şimdi ciğerlerimi, yüreğimi, hepsinden daha çok kafamı seviyorum. Onlara ayrı ayrı hürmetim var. Mecbur kalırsam aydan aya birkaç kadeh. Alkol namına bu kadarcık bir şey. Ve yeni şarkılar öğrenmemeye çalışıyorum. Hatırasız yaşamak Kipling'in kitabındaki maymun milletine dönmektir. Fena mı? Jungle kitabının en rahat mahlukları hatırasız, hürmetsiz ve kanunsuz yaşayan maymunlar değil mi? Dünya demir oldu bir tanem. Yumuşaması için erimesi lazım. Cehennem dedikleri belki bu hadisedir. Haydi biraz gül de ayrılalım. Eski bir tanıdıkla insan daha çok geveze oluyor. Kim bilir bana anlatacak nelerim vardı. Birisini bul ve mutlaka anlat. Sen bana artık boydan boya şaka geliyorsun. Gül biraz, haydi gül. İntikam alıyorum zannetme. Senden benim alacağım hiçbir şey kalmadı. Resimlerimi ve mektuplarımı sen daha evvel davranmadınsa kocan yırtmıştır. Sana yatmayı ve ağlamayı da ben öğretmiştim. Bunlardan şüphesiz bol bol istifade edersin. Şu insanlar bazen ne kadar faydasız. Evlenirsem karım sana mutlaka minnettar olacaktır. Bilmem kocan da bana karşı aynı namuslu hissi besler mi? Biliyorum artık hiç rahat edemeyeceksin. Ölülerinden birini toprak geri verdi. Ben senin için çatık kaşlı bir hortlağım. Sinemaya giderken, futbol seyrederken, tramvaya, vapurda ve rüyalarında benimle karşılaşmak bu kader. İşin bu tarafını hiç düşünmediğini zannederim. Mazursun, bir kere şaşırdık ve en olacak şeyleri düşünmeyiz. Çok boş boğazlık ettik. Halbuki sabahtan beri lakırdı söylemeye ne kadar üşeniyordum. Haydi sil gözlerini. Temelli ayrılıyoruz. Kabili temyiz olmamak üzere. Bir mektubumda senin yanında hastalanmak istemiyorum demiştim. Seni o kadar seviyordum. Terk edip gidince gene yaşadım. Renkleri, kokuları, iç sıkıntıları ve sevinçleriyle hayat devam etti. Ölümün daha beter bir mahrumiyet olduğunu düşünmekten gelen baba yiğit tesellilerim oldu. Seni az mı seviyordum? Sakın böyle düşünme. Hiçbir şekilde ve bilhassa sevgide tasarruf yapacak kadar hassas değilim. Ben seni muktedir olduğum kadar bütün kabiliyetlerim ve imkanlarımla sevmiştim. Yalnız bir şartı vardı galiba. Sen bu işte vasıtaydın. Senden sonra ümidimi de sevme iktidarımı da kaybetmedim. Evvelce sana benzeyen kara gözlü, iyi yürekli hemşireler orospu olmasın, insanlar birbirlerini sevsin ve mesut yaşasın istiyorum. Böyle günlerin geleceğine inanıyorum. Kendimi muayyen bir vazife başında sayıyorum. Şimdi de bu arzum eksilmedi, arttı. Kadınların sana benzemesi, erkeklerin bana benzemesi için daha fazla, daha ciddi, daha çalışmamız lazım diyorum. Halimiz ilk günler acıklıydı. Sonra yavaş yavaş arkada duran komik tarafların da tadını çıkardım. Üst üste birkaç gün kocanı düşündüm. Beni öylece bırakıp gittiğini biliyor muydu? Bilmiyorsa kulağının arkasında iyi gizli işler yapılır saf bir adamcağız olmalı. Biliyorsa daha büyük meziyet. Onu müşkül zamanda bıraktı ama beni bırakmaz diye düşünüyordur. Benim şu taraflarım öyle emsalsizdir ki terk edilmek mümkün olamaz. Bu düşündüğünü ve kendi kendine evlenerek güvendiğini hissettiğiniz zamanlar olmadı mı? İçinin içinden ibareye gülmüştürsün. Bu kelimeyi hep ters yazarım. Galiba gülmüşsündür olacaktı. Bu kaza senin başına gelseydi bugün hala birbirimizi sevmeye uğraşacaktık. Facianın dehşetini düşünüyor musun? Göğsündeki o yürekle ne müşkül bir işin altına girecekmişsin. Nasıl yaşıyorsun? Hep avunarak değil mi? Ne zordur, ne zor. Böyle bir iki muharrir tanırım. Bazen ihanet ettikleri şeye karşı yüreklerini tükürürler. Bazen büyük bir uğultu halinde kendi kendilerinden nefret ederler. Biz ancak %100 namuslu insan yüzü görmekten feragat edilmek suretiyle terk edebiliriz. Bunun mahrumiyeti ancak korkunç olduğu zaman korkunçtur. Bir gün ev sahibi aylık istiyor dedin. Yüzün karmakarışıktı. Mobilyaları sat dedim. Ah nasıl olur diye taaccüp ettin. Radyoyu, koltukları, halıları satmak, kocanı satmaktan daha zor geldi. Bunu kolayca anladım. Sana bunları niçin anlatıyorum? Bir tarihte çok eskiden neşredilmeyecek hikayeleri sana yazardım. Artık neşredilmeyecek hiçbir şeyim kalmadı. İçimi senin gibi bir yabancıya ulu orta göstermek tek sebebi budur. Oğlun olursa adını sakın Murat koyma. Babasız çocuk doğurmak, insanlar buna tarihte ancak bir kere tahammül ediyorlar. Seni dünyada hiç kimse benim kadar sevemez demiştim. Yalan mı? Mazisiz yaşamak daha kolay. Çünkü seninle ne kadar uzağa gitsek o kadar ben varım. Ben beraber gezdiğimiz yerleri tekrardan dolaştım. Surların önündeki asfalt yol, boğaz vapuru, büyük dere. İçimde hiçbir sızı duymadım. Sen de aynı cesareti gösterebildin mi? Ökkeş. Topal Arif yalancı bir kederle içini çekti.
Bu dünya yalancı dünya arkadaş. Essahı öte dünyadır.
Çok uzun boylu, çok zayıf olan Antepli Ökkeş gözlerini sarmaşıklara dikmiş düşünüyordu. Kabuğu soyulmuş söğüt değneklere benzeyen parmaklar arasında tuttuğu cigarayı ağzına götürdü. Topal Arif demin sol kaşının üstüne eğdiği kasketi tekrar düzelttikten sonra gözlerinin kurnazlığını da sivriltip inceltiyor zannedilen bir itina ile bıyıklarının ucunu bükmeye başlamıştı. Bunları bükerken gizli bir şey yapıyor gibi avcunun içine saklar, ağzını da beraber kapatarak hakikaten esrarlı bir şey söylüyormuş gibi sevimli bir ağırlılıkla konuşurdu. Duydun mu Ökkeş, bu dünyanın yalan dünya olduğuna şüphen kalmasın. İnsanoğlu dersen çiğ süt emmiş. Ökkeş alnının ortasındaki küçük mavi düğmeyi kaybedecek kadar kaşlarını çattı. Gözleri trahomlu, kaşları gür ve siyahtı. Altlı üstlü ikişer kırmızı çizgi halinde duran göz kapaklarına göre daha da siyah görünüyorlardı. Arif bir taraftan bıyıklarını burarken bir taraftan hasta ayağının diz kapağını ovuşturdu. Ayağı alçıda olduğundan bu ovuşturmaktan hiçbir fayda olmayacağını pekala biliyordu. Lakin buna bir kere alışmıştı. Kasketini tekrar düzeltti.
İnsanoğlu mutlak çiğ süt emmiş, bu elde bir. Hatip Hoca'nın hakkı var. Zati topraktan halk olmuşuz ya. Önümüz çamur, sonumuz çamur.
Ökkeş önlerinde dolaşmakta olan Hatip Hoca'ya bakıyordu. Hatip Hoca'nın kasketi başına küçük geldiği için 3 numaralı makineyle tıraş edilmiş kafası bol bol görünmekteydi. Gözlüklerinin kalın camları güneşte parlayıp söndü. Hatip Hoca gene 3 numaralı makineyle tıraş ettirdiği beyaz sakalının üstünden kendi kendine gülümseyerek dolaşıyordu. Havanın çok sıcak olmasına rağmen bol yamalı paltosunu gene sımsıkı giyinmişti. Sanki ellerini cebine sokmuş değildi de bu yamalı paltonun içinde oradan oraya bir kırılacak şey gezdiriyordu. Ökkeş bu acayip hocanın ayağındaki korkunç kunduralara soba pençelerini ne cesaretle vurdurduğuna şaştı. Bunlar üstünde yama dikişinden başka deri kalmamış, 6-3 parmak kalınlığında kaldırılmaz, taşınmaz sert şeylerdi. Topal Arif keyifli keyifli geğirdi.
Önümüz çamur, sonumuz çamur. Duydun mu Ökkeş? Kul kısmından kul kısmına fayda olmaz. İki cihan bir araya gelse.
Ökkeş konuşmayı sevmiyordu. Topal Arif'in canı sıkıldı.
İki cihan bir araya gelse,
diyerek bir laf daha söyleyecekti. Ökkeş başını Hatip Hoca'dan çevirip yüzüne bakınca susmayı daha münasip buldu. Yüzüne baktıkları zaman rahatsız oluyordu. Amerikan bezinden yapılmış pire tersleriyle dolu mintanının aralık göğsünden kaburga kemiklerini kaşıdı. Ökkeş'in başında kahverengi yünden örme bir kürt başlığı, sırtında kurşuni bir ceket vardı. Ayağına aynı renkte bir külot pantolon geçirmişti. Pantolonu da ceketi de başka başka yamalarla yamalıydı. Külotun içinde bacakları değnek gibi duruyor, kocaman ayakları bileklerinden kopuverecek kadar büyük görünüyordu. Arif onun uzun parmaklı ellerine hasetle baktı. Hak Teala kendisini inadına ufak tefek yaratmış, bu Kürt oğlu içinse öteberi acımadan inadına cömert davranmıştı. Hiçbir zaman ele geçiremeyeceği müphem şeyler düşünerek somurttu. Ökkeş yüzünün şu anda istemeden gülümseyişinin Hatip Hoca'ya benzeyip benzemediğini düşünüyordu. Eliyle dudaklarını düzeltti.
İnsanları bütün bir boyda belleme Arif Efendi. İyisi de olur, fenası da.
Topal Arif bıyıklarını vuruyordu.
İki cihan bir araya gelse.
Dedim ya, iyisi de olur, fenası da. Arif bildiğinden şaşmamakla beraber çekişmeye hiçbir zaman cesaret edemezdi. Başını çevirdi.
Ne diyelim Ökkeş? Mesela ben fena bir herifim, bu muhakkak, ama sen iyi herifsin. Hani unuttum sanma, hastaneden geldiğimde doktor alçağı topal bacağını 2 gün olsun yere basma demişti ya. Hani unuttum belleme, beni sırtına vurup revirin merdiveninde kuş gibi uçurmuştun, eyvallah.
Hatip Hoca cebinden siyah kaplı bir defter çıkarmıştı. Yapraklarını örselememek istiyor gibi korka korka çeviriyor, sağ elinin şahadet parmağını bol bol tükürüklüyordu. Ökkeş'le Arif bir müddet onun defterini seyrettiler. Bu defterin içinde para hesapları, adresler, dava dosyalarının numaraları, bir iki boya reçetesi, ilaç tertibi yazılı olduğunu biliyordu. Hatip Hoca daima lazım diyerek vesika fotoğrafının arabını, yaşı 65'i bulduğu halde seferberlikten önce aldığı terhis tezkeresini, künye kağıdını, çok eski bir tarihte Ankara'ya çektiği telgraf makbuzu ile vermek icap etmeyince uğraşıp söktüğü, üstü battal edilmiş bir istida pulunu da bu defterin arasında saklıyordu. Arif kasketini düzeltti, gözleri bütün kurnazlıkları kaybolacak kadar dalgınlaşmıştı.
Beni sırtına vurup revirin merdivenlerini kuş gibi çıkardındı.
Hatip Hoca seslendi.
Bugün ayın kaçı evlatlar?
İkisi birden cevap verdiler. 14
Hatip Hoca. Fena mı ya? Ne dersiniz, ayın 14'ü de pekala gündür. Gülüştüler. Hatip Hoca böyle bir gülmeyi zayi etmeye kıyamamış, yaprakları arasına yerleştirmiş gibi defteri süratle kapayıp cebine koydu. Ağzının kocaman karanlığı içinde sarımtırak bir parıltı ile görünen tek dişini örttü. Tekrar dolaşmaya başladı. Arif topal bacağını gölgeden güneşe çıkarmak için hafifçe yer değiştiriyordu.
''Beni kuş gibi merdivenden çıkarıverdiğinde hala şaşarım.''
''Neye şaşarsın Arif?''
''Hala şaşarım. Zira merhabamız yoktu. İnanır mısın, sırtında merdiveni çıkarken Kürtoğlu'nun mutlak bir domuzluğu vardır diye aklıma geldi. Para da istemedin. Halbuki kulun kula faydası olmaz ki. Fayda Rabbimden gelse gelir.''
Ökkeşi şaşırtan bir ustalıkla içini çekti. Sarmaşıkların dibindeki çirkin sarı çiçeklere bir arı konup kalkıyordu. Topal Arif çok eski günleri hatırladı. Köyde arı sepetlerinden bal aşırdığı günleri. Arıların ne zaman oğul verdiğini, adamı ne zaman soktuklarını, petekleri yüzünü gözünü şişirmeden çıkarmayı âlâ biliyordu. Sonra bir müddet koyun tavuklarını yumurtlamaları için çalılar arasına gizliden yaptığı folluklara alıştırmıştı. Bir oğlak çaldığı zaman 11 yaşında ancak vardı. O gün bugündür hırsız Arif aşağı, hırsız Arif yukarı. Aklından bir şey geçirir gibi yüksek sesle söylendi.
Fayda Rabbimden gelse gelir.
Ökkeş birdenbire sordu. Sivas'a gittin mi hiç?
Ben mi?
Sen ya.
Hayır, gitmedim. Zaten çok uzaklara gitmedim. Askere de gitmedim. Bu topallık başa bela. Diz kapağım ceviz kadar şişti. Yeni evlenmiştik, 10 yıl oluyor. Ceviz kadar şişti. Köyde çakı ile kestiler. Cerahat aktı. Kestiler, cerahat aktı.
Soğan kızdırıp koymadınız mı?
Koyduyduk işletsin diye. Kâr etmedi.
Tavuk tersi bağlamalı.
Bağladık. Kâr etmedi. Geçen ay doktor sardıydı. Aman doktor, aman doktor, kes şunu, pisliğini çıkar dedim.
Sargı koyduk ya dedi.
Hastaneden buraya gelince bir öfkelendim, kan tepeme sıçradı.
Söktüm sargıyı, anasını sattım. Bir daha sefere gidince çekişti. Geberir gidersin, adam olmazsın hayvan herif diye bağırdı. Şişman hasta bakıcı karı bile güldü halimize, alçıya vurdular.
İyi etmişler, belki fayda verir.
Kesip içine temizlemeden fayda vermez ya. Doktor aklı işte. Kim bilir, elim pislenmesin diye mi başından savdı?
Alçıya vurmak kesmekten daha müşkül.
Neyse, doktor kısmının işine mümkünü yok akıl ermiyor.
Sivas'a gittin mi diye sordum.
Gitmedin demek.
Hayır. Ökkeş cigara paketini çıkardı, birer cigara yaktılar. Hatip Hoca gene defterini eline almıştı. Adımlarını genişletip daraltmadan aynı kısa mesafenin içinde gidip geliyordu. Topal Arif düşünmeye başlayan Ökkeş'e sordu.
Sonra?
Yatakları, kabı kacağı bir hafta evvel sattık.
Peki yetmişsin de?
Kaçmaya karar vermiştik. Uzun bacaklarına emniyetle baktı. Sait'le beraber kaçacaktık. Sen benim kısa boylu olduğuma bakma, evvel Allah tavşan gibi koşarım demişti.
Topal değilse insanoğlu neden koşmasın?
Topallığı falan yoktu. Yatakları, kabı kacağı sattık. Arkadaşlar halimizden şüphelenmişler ama gardiyanlara bir şey dememişler.
Yalandır, sen de inandın mı Ökkeş? Şüphelenseler mutlaka haber verirlerdi.
Bilmem artık, dönüşte öyle söylediler. İşe çıkınca etrafı kolladık. 15 kişiye 2 jandarma muhafız vermişlerdi. İhtilastan mahkum Osman Bey rakı getirtti. İleride ağacın dibine jandarmalarla birlik oturdular. Biz Sait'le beraber ağır ağır dereye indik. Dirseği bükülünce koşmaya başladık.
Topal değilse insanoğlu tavşan gibi koşar.
Haklısın, biz de tavşan gibi koştuk. Çankırı'dan İskilip'e doğru gidiyorduk. Çankırı'dan İskilip arası ayakla 18 saat çeker. Arif kurnaz kurnaz gülümsedi.
Ayaktan ayağa fark var Ökkeş.
Var ya, biz 12 saat deyince İskilip toprağını tuttuk. Orada Kürt köylerine, çiftliklerine yetişirsek kolay diyordum. Ne de olsa bir millettiniz. Paramızla ekmek alırız, bizi jandarmaya haber vermezler.
Kürt kısmı birbirini tutar. Bizim Türk milleti olsa haber vermemiş yapamaz.
Baba Pınar'a yaklaşırken artık şose boyundan gidiyorduk. Önümüze bir yokuş çıktı. Bir de baktım yokuşun başından iki çift beygir kulağa geliyor. Sait dedim, bunlar jandarmadır, gel saklanalım.
Saklanıp ne olacak dedi, geçer gideriz. Çekişmeye vakit kalmadan jandarmalar göründü. İnsan kaçak oldu mu yüreği kolay çarpıyor. Benim yüreğim de başladı küt küt vurmaya.
Topal Arif bir şey çalarken de öyledir diyecekti, vazgeçti. Fakat şu andan itibaren Ökkeş'i daha iyi anladığı için hikayeye merak sarmıştı.
Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 49.